Rabbin sözüne bayağıdır bakıyoruz. Yaratılış bölümündeyiz. Geldik 45. bölüme kadar. Birinci bölümden buraya kadar. Bayağı sorular sorduk. Bayağı merak ettiğimiz konular oldu. Dünyanın yaratılışından bahsettik. Ve özellikle o ünlü hikaye, yaratılış 3'te geçen insanın düşüşünden bahsettik. Orada ne oldu, ne bitti, neye inanırsınız bilmem ama eminim buradan geriye doğru baktığımızda bir problemin olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Ülkemizin durumu da buna dahil, dünyanın durumu da buna dahil. Haberleri her açtığımızda bir şeyi hatırlayabilirsek ya da anlayabilirsek bir problem var. Ve bu problem bir yerde başladı. Nasıl başladı? Dediğim gibi o ilk başlangıç hakkında ne düşündüğünüz önemli değil. Bir problemin farkındayız sadece. Ve yürekler ister istemez bir arayış içine düşüyor. Ben bu probleme kendi hayatımda nasıl son verebilirim? Ya da kendimi ben bu problemden nasıl koruyabilirim? İnsanlar farklı yollar arıyor. Bunun bazıları Avrupa'ya, Amerika'ya giderek kendini sanki bir sınır ötesine atarak kurtuluşun geldiğini insan düşünüyor. Ve elbette bir anlamda doğru. Maddi anlamda, eğitim anlamında sıkıntılarınız biraz çözülebilir. Fakat bu yaratılış bölümüne baktığımızda biz de bunu görüyoruz. İnsanoğlu, insanlar olarak bizler çözüm arıyoruz. Bu da kötü bir şey değil. Birçok ünlü filozof bunun yüreğimize konulan bir çağrı olarak ekler. Bunu Pascal da çok güzel ifade etmiştir. Bir açlık var, o yüreğimizde dolmayan bir boşluk var ve o boşluğu biz doldurmaya çalışıyoruz. Ve bu güvende hissetmek onlardan biri. Ve bugün bakacağımız bölümlerde bu devam ediyor, bu arayış. Yaratılış 3'te bir vaat verildi, yılanın başı ezilecekti. Yılanın başı derken de bir hayvandan bahsetmiyoruz elbette. Burada bahsettiğimiz ölüm ve ölümün getirdiği korkudan kalıcı bir şekilde kurtuluş. Bize vaat edilen bu. Ve biz okurken devamlı takip ediyoruz. İşte kurtuluş bu kişi aracılığıyla mı gelecek? Şu kişi aracılığıyla mı gelecek? Ve bildiğimiz gibi halkımız arasında, milletimiz arasında peygamberle yüceltiriz. Şu peygamber. Hatta o kadar yüceltiriz ki şey deriz. Ya ben peygamber miyim? Bunu da dememizin amacı şey değil. Daha iyi işler yapmak değil. Ya yapamam, onu kabul ediyorum. Ve ben peygamberle yüceltirsem ben onlar gibi olmak zorunda değilim. İmkansız olduğunu iddia ettiğim an ben ondan kurtuldum. O çabadan. Çabalamam bile anlamsız. Fakat Tanrı sözüne baktığımızda o peygamber diye övdüğümüz kişilerin günahları gözümüzün önünde ve hatta bazılarını okurken iğreniyoruz. Ya nasıl orada Tanrı, her şeye egemen Rab bu kişiyi kullanıyor. Ben kullanmam. Tanrı neden kullanıyor? Ve bunun bize çok net tekrar ve tekrar gösterdiği ders neydi? Güvendiğimiz kişi, imanımızı koyduğumuz kişi insan değil. Tanrı'nın kendisi. Bunu yapacak olan Tanrı. Ve biz imanımızı her bir bireye koyduğumuz an yıkım. Davut için mesela bir ayet okuyoruz, diyor ki Tanrı yüreğime yakın biri. Fakat sonra Davut'un yaptıklarına bakıyoruz. Burada birçoğumuzun böyle bir şey yapma imkanı bile olmayacak ömürleri boyunca. Onun işlediği günahları. Onun yüzünden, günahından dolayı ölen askerleri tahmin bile edemeyiz. İnsan. Ama Davut bir şekilde Tanrı'nın elinde kullanılıyor. Ve bu aslında bizim için bir ümit. Hangi anlamda bir ümit? Bir umut. Günahını fark ettiğin an bir umuda ihtiyaç oluyor. Ben batmışım, ben bitmişim. Evet, İbrahim de öyleydi. Evet, İshak da öyleydi. Evet, Yakup da öyleydi. Ve şimdi baktığımız Yakup'un oğulları da öyleydi. 12 oğlu oluyor Yakup'un. Verilen söz, yılanın başının ezilmesi. 12 oğul var, 12 seçenek. Tanrı acaba hangisini kullanacak? Birinci oğul. Olmuyor. Çok beter bir günah işliyor. İkinci oğul. Yine aynısı. Üçüncü oğul. Ve sayılar indikçe acaba diyorsun bu mu? Ve dördüncü oğula geldiğimizde onun farklı olduğunu anlıyoruz. Annesi onun için dua ederken, ilk üçü için dua ederken belki hatırlıyorsunuzdur. Evet, kocam beni sevecek diye isim veriyor onlara. Şimdi kocam beni sevecek. Çünkü neydi durumu? Rahel var, Lea var. Yakup Lea'yı sevmiyor, Rahel'i seviyor. Ama çocuklar hep Lea'dan geliyor. Ve diyor ki işte şimdi kocam olursa Tanrım kocam beni sevecek. Çocuğum olursa, erkek çocuğum olursa. Bir oluyor, sevmiyor. İki oluyor, sevmiyor. Üç oluyor, sevmiyor. Dördüncü diyor ki artık kocamda umut yok. ben Tanrı'ya şükredeceğim bu oğul için. Ve Yahuda'nın farklı olduğunu anlıyoruz ve bu sefer umutlanıyoruz. Acaba karakteri ya kişiliği farklı olacak mı? 38. bölüme geldiğimizde okuduğumuzda günahını utanarak okuduk zaten o bölümü. Ve diyoruz bu da mı değil acaba? Fakat onun aracıyla devam ediyor. Yahuda'nın 12 oğlu var fakat Yakup ikisini seviyor. Neden? Çok daha çok seviyor. Neden? Onlar Rahel'den gelen. Ölmüş olan, sevdiği eşinden kalan iki oğul. O kadar çok seviyor ki ona kaftanını giydiriyor ve kardeşler kıskanıyor onu. Bayağı bir kıskanıyorlar ve onun üstüne bir de iki rüya görüyor. İki görüm. İkisinde de şunu görüyor. Diyor ki birisinde ben ön ortadaydım, siz etrafımızdayız ve önümde eğilip kalkıyordunuz. Siz sen bize senin önünde eğilip kalkacağım, sen bizden daha mı yüce olacaksın? Sen 11'in çok sonraları gelen oğulsun. Sen kimsin? Sonra bir rüya daha görüyor. Bu sefer babası ve annesi de orada önünde eğiliyor. Bu sefer Yakup bile hayırdır, sen kimsin? Ve bunu düşündüğünü görüyoruz. Fakat bu sadece düşünceyle kalmıyor. Yakup'un yaptıkları oğulların da yüreğini sertleştiriyor. Oğullar Yusuf'un geldiğini görüyorlar bir gün. Çöl bir hayvanları yedirirken, dışarıya çıkarmışken ve gördüklerini diyorlar ki öldürelim onu. Kurtulalım artık. Her onu gördüğümüzde babamız onu seviyor, bize onun gibi sevmiyor. Her gördüklerinde bir şey hatırlıyorlar ve hiç de hoş bir şey değil. Diyor ki bizim bunun bir yolu var, öldürelim. Öldürmeye çalışırken abilerden bir tanesi diyor ki öldürmeyelim, kuyuya atalım. Onun da aklındaki fikir, sonradan görüyoruz ki onu ben gelirim sonra çıkarırım buradan. Bir şekilde kurtarırız onu, bir şekilde ölmez. Fakat o ilerideyken Yahuda, o seçilmiş, o farklı olan oğul diyor ki bunu öldürmeyelim. Para kazanalım bundan. Bunu satalım 20 gümüşe. Oradan İsmailler geçerken onlara veriyorlar. 20 gümüş karşılığında babalarının en sevdiği oğlu para karşılığı satıyorlar. Yeniden boşu boşuna ölmedi. Giysilerini alıyorlar, babalarına gidiyorlar. Al bak, senin oğlun öldü. Ve baktığımız hikayede Yakup'un o üzüntüsünü görüyoruz. Acıyı görüyoruz. Bölünmüş bir aile var. Fakat Yusuf'u bildiğimiz gibi Yusuf Mısır'a gidiyor. Tanrı'nın onunla olan birlikteliğini görüyoruz. Ve biz buna baktığımızda birçok şey kez şunu dedik. Ya Tanrı seninle desem ben sana. Tanrı seninle. Tanrı'nın ruhu, her şeye egemen olan Tanrı'nın ruhu seninle desem ne hayal edersin? Tanrı benimleyse. Hangi böyle bir şey, süper kahraman karakterleri var ya, Tanrı benimleyse o zaman bir demir adam, bir süpermen, bir şey olur ya, bir farkım olur. Beni ezemezler. Tamam köle olarak satıldım ama artık son bulacak bu. Köle olarak gittiği evde yüceliyor, suçsuz yere hapse atılıyor. Yüceliyor, düşüyor. Yüceliyor, düşüyor. Görüm görüyor, kardeşleri öldürmek istiyor. Onu köle olarak satıyor. Yüceliyor. Hapse atılıyor. Yüceliyor. Ve devamlı bunu görüyoruz ama başından sonuna baktığımızda diyor ki Tanrı onunla birlikteydi. Tanrı onunla birlikteydi. Yusuf'un öyle bir Tanrı'yla yürüyüşü var ki dışarıdan bakan, inanmayan insanlar bile diyor ki bu Tanrı onunla. Bu nedenle ona güveniyorlar. Tanrı bunu kullanıyor. Ve elbette sonraları görüyoruz ki Mısır'da bir kıtlık ve aslında o bölgede bir kıtlık var. Tanrı Yusuf'u o kıtlık içinde kullanıyor. Firavun'un yanındaki en üst makama geliyor. Firavun'dan sonra Mısır'dan sorumlu ikinci kişi. Ve o alanda onu kullanırken kıtlık baş gösterince kardeşleri, abileri de beliriyor bir anda. Onlar da aç kalmış, herkes de olduğu gibi. Ve geliyorlar ki Mısır'dan, biz oradan yiyecek alalım. Farkında değiller ki karşılarında 22 yıl önce köle olarak sattıkları kardeşleri. Fakat bilmiyorlar. Yusuf bunu biliyor. Düşünsenize elinize böyle bir fırsat geçmiş. Seni en sevdiğin baba, en sevdiği oğlu olan seni babasından ayırmış. Görümlerden uzaklaştırmış seni. Seni kardeşlerinden ayırmış. Öz kardeşin Benyamin'den ayırmış. Böyle bir kişiler var karşında, o muhteşem onlu. O muhteşem onluyu görünce sen ve ben ne yapardık? Belki o 22 yıl boyunca onu hayal ederdik biz. Hele bir fırsat geçsin elime. Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Fakat durum öyle değil. Tanrı Yusuf'u yine kullanıyor. Yakup dua ediyor, diyor ki merhamet sizleri gören o Mısırlı yetkili, bilmiyor o kendi oğlu, Mısırlı yetkili size merhamet etsin. Kutsal kitapta ilk defa merhamet sözcüğü orada geçiyor. Yakup dua ederken. Ve Yakup onu gördüğünde ve diyor ki yüreğinde onlara karşı merhamet hissetti. O söz gerçekleşiyor. O merhameti hissettiği an görüyoruz ki Yusuf odaya çekiliyor, hüngür hüngür ağlıyor. Çünkü Tanrı o görümü gerçekleştirmişti. O 10 kardeş önünde yere kapanmıştı. Ve ondan dileniyordu. Ve 22 yıl önce o gördüğü görüm gerçekleşti. Fakat bir eksik var. Benyamin yok yanlarında. Diyor ki git Benyamin'i de getirin. Ve Yakup o Benyamin'i göndermek istemiyor. Neden? Çünkü diyor ki iki oğlum vardı sevdiğim, o annesinden kalan. Bunu kime söylüyor? Onu oğla söylüyor. İki oğlum vardı. Ya biz iyi ki yapmışız diyebilirlerdi orada. Yakup orada iki oğlum vardı. Birisi zaten öldü. Şimon hapishanede, sizin yüzünüzden Benyamin'i göndermem. Sonra aç kalıyorlar. Bu sefer Benyamin de gönderiyor. Bu sefer Tanrı'ya güvenmeye başlıyor. Ve geldiğimiz bölüm burası. Benyamin de getiriyorlar. Onların önünde büyük bir ziyafet. Ve sonra yine bir plan yapıyor Yusuf. Onlara tuzak kuruyor aslında. Fakat tuzak kurmasının amacı, sen ve ben nasıl tuzak kururuz? Onu bir kötü duruma düşürmek için. Yakalayıp onları alt etmek için. Onun kurduğu tuzak neydi? Sınavdan bahsettik geçtiğimiz vaazda. Sınav şey değildir. Yani ben sınavı geçmeye çalıştığımda o sınavı geçmek için içte olmayan, yani son dakika ezber değildir. İçte olanı dışa vurur gerçek sınavlar. Ya gerçekten yüreğinde ne var? Tanrı'nın sınavları da böyle bir sınavdır. Şey değildir yani, ha ben bunları döveceğim, bunlara acı çektireceğim, bunlara şunu yapacağım, acaba bakalım ne olacak? Geçmişte yaptıklarından o değil Tanrı'nın amacı. Tanrı böyle bir varlık değil. Tanrı her şeyi egemen Tanrı'ysa o yapacaklarını bilmiyor muydu? Sürpriz mi oldu? Bilmiyordum. Şaşırttın beni mi? Dedi. O zaman seni bir anda kızdı, seni cezalandırmak mı istiyor? Hayır. Tanrı'nın bir planı var. Acaba değiştiler mi? Bu sefer Benyamin'le deneniyorlar. Fakat bu sefer Benyamin'i bırakıp gitmek yerine diyorlar ki biz de gitmeyiz. Biz de Benyamin'in yanında kalırız. Ve sonunda değiştiklerini gösteren ayette şu 44. bölüm. Diyor ki lütfen şimdi çocuğun yerine beni köle al. Kölen kabul et. Bunu kim diyor? Yahuda diyor. Köle olarak satan abi diyor bunu. Çocuk kardeşleriyle birlikte geri dönsün. O yanımda olmadan babamın yanına nasıl dönerim? Babamın başına gelecek kötülüğe dayanamam. Çünkü diyor ki babam ölecek onu görmezse. Ve işte bu bölümden sonra Yusuf'un cevabını görüyoruz. Yusuf adamların önünde kendini tutamayıp herkesi çıkarın buradan diye bağırdı. Kendini kardeşlerine tanıttığında yanında kimse olmasın istiyordu. O kadar yüksek sesle ağladı ki Mısırlılar ağlayışını işitti. Bu haber Firavun'un ev halkına da ulaştı. Yusuf kardeşlerine ben Yusuf'um dedi. Babam yaşıyor mu? Kardeşleri donup kaldı tahmin edin. Akıllarında yani o kadar denendik, bu adamın yanında yemek yedik. İşte beklediğimiz başımıza geldi. Ne oluyor çünkü her bereketlediğinde Yusuf onları diyor ki aha Tanrı bizi cezalandıracak. Tanrı o günahımızı unutmadı. Başımıza kötü şeyler gelecek. Her bereketlerine bereketi bile kötü olarak algılıyorlar. Lanet olarak algılıyorlar. Burada donup kanıyorlar ve yanıt veremediler. Yusuf lütfen bana yaklaşın dedi. Onlar yaklaşınca Yusuf şöyle devam etti. Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim. Beni buraya sattığınız için üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi. Çünkü 2 yıldır ülkede kıtlık var. 5 yıl daha sürecek. Kimse çift süremeyecek, ekin biçemeyecek. Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi. Beni buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı'dır. Beni Firavun'un baş danışmanı, sarayın efendisi, bütün Mısır ülkesinin yöneticisi yaptı. Hemen babamın yanına gidin, ona oğlun Yusuf şöyle diyor deyin. Tanrı beni Mısır ülkesine yönetici yaptı. Durma, yanıma gel. Goşen bölgesine yerleşirsin. Çocukların, torunların, davarların, sığırların ve sahip olduğunu her şeyle birlikte yakınında olursun. Orada sana bakarım. Çünkü kıtlık 5 yıl daha sürecek. Yoksa sen de, ailen de, sana bağlı olan herkes de perişan olursunuz. Kardeşler, Rabbin sözünü okurken hatırlayalım. İbraniler 4:12 şöyle diyor. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Kardeşler Rabbin sözü yüreklerimizi yargılar. Yani bu ayetlere baktığımızda sizin tepkiniz ne? Tanrı size ne demek istiyor? Tanrı dediğimiz varlık böyle bir varlık. burada nasıl ki Yusuf'u ve Yusuf'un kardeşlerini, o bilmediğimiz, adını duymadığımız torunlarını kurtaran Tanrı, bugün senle ve benle de bu sözler aracılığıyla konuşmak istiyor. Bazılarınız buna hikaye diyebilir. Ne demek isterseniz sorun yok. Bizlik o Tanrı'nın düşüneceği bir iştir. Fakat bunun, bu sözlerin amacı bizlere Tanrı kendisini ve kendi karakterini tanıtmak istiyor. O zaman biz bu ayetlere bakarak ne düşünmeliyiz? Ve elbette gördüğümüz burada, ben Yusuf'um. O öldürmeye çalıştığınız, kötülük yapmaya çalıştığınız kişi benim. Bir pastör dinliyordum bu vaaz hakkında çok önceleri. Dinlediğim bu pastör teolog şöyle demişti. Bu kötülük sadece Tanrı'nın izin verdiği bir kötülük değil, aynı zamanda, yani oraya köle olarak gönderilmesi, Tanrı'nın istediği bir şeydi. Kardeşler, bu ayeti okurken Yusuf'un dediklerine baktığımızda ne diyor burada? Yusuf kardeşim, ben Yusuf'um dedikten sonra Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim, beni buraya sattığınız için üzülmeyin, kendinizi suçlamayın, Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi. Bazen insanlar bu ayetlere baktığımızda, hatta vardır ya, Tanrı istiyor. Yani başına çok kötü bir felaket geldi, sana insanlar zarar verdi, yalan söyledi, sanki bu Tanrı'nın isteğiymiş gibi anlatabiliyorlar. Fakat burada ayırt etmemiz gereken bir şey var. Tanrı'nın isteği ve izin verdiği kötülükler vardır. Etrafımızda kötülük varsa bunu bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Fakat kötülüğü, her şeyi tamamen iyi olan Tanrı'ya veremeyiz. Tanrı yaptığımız kötülüklerden iyilik çıkarabilir. Yaptığımız iyilikleri kullanabilir. Ve sonra görüyoruz ki diyor ki, sizin yaptığınızı Tanrı berekete çeviriyor. Siz beni köle olarak sattınız, Tanrı sizi kurtarmak için kullandı. Burada bunu ayırt etmemiz şart arkadaşlar. Sizin hayatınızda kötü olan bir şey varsa, Tanrı oh iyi ki oldu, istedim de oldu değil de, yüreğimizde olan kötülükten ve iliklerimize kadar işlemiş olan bu kanserden dolayıdır bu. Tanrı'ya bunu veremeyiz. Tanrı özgür irade vermiştir halkına, öyle ki bizler gerçekten bir ilişki kurabilir mi? Eğer özgür irademiz yoksa Tanrı'yla gerçek bir ilişki nasıl mümkün olabilir? Beni yarattıysa başından sonuna her şeyimle, bizim kötülüğünde değil, alın yazısı varsa, o alın yazısını bana verdiyse, benim burada nasıl ben kardeşimi köle olarak satamam? Ben köle olarak sattım çünkü alın yazısı demek zorunda kardeşler. Hayır. Bizler Tanrı'nın önünde gerçekten suçluyuz. Bu kardeşler gerçekten o kadar para düşkünü ki kendi kardeşlerini satabilecek durumdalar. Bizim halkımız o kadar kötü ki çocuklara yaptığımız o çocuk esirgeme kurumlarında değil de o dini yerlerde olan şeyler Tanrı'nın isteği değildi. Ölen milyonlarca insan Tanrı'nın isteği ve arzusu değildi. Neden? Nereden biliyoruz bunu? İsa Mesih Lazarus'u ölümden diriltmek olarak üzereyken ölümden dirilteceğini biliyor. Fakat orada acı çeken insanlar var. Çok sevdikleri kardeşleri ölmüş. Çok sevdikleri komşusu ölmüş. Ve İsa Mesih onların acısını görüyor ve eşlik ediyor onlara. Ağlıyor. Sahte bir ağlamayı mıydı bu? Eğer ben olsam onu dirilteceğim arkadaşlar. Sevinin, boşverin bunu, ağlamayı bırakın derdim. Durdururdum onları. Ya arkadaşlar bekleyin 2 saniye. Ben dirilteceğim şimdi onu. Fakat günahın getirdiği ölümü ve ölümün etkisini görüyor İsa Mesih orada. Bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Fakat orada etkisinin dibinde ve yüz yüze geliyor ve orada gözyaşı döküyor İsa Mesih. Sahte bir gözyaşı mıydı? Hayır. Burada da aynı şekilde. Burada Yusuf'un dediği, ya arkadaşlar boş verin ya, önemli değil. Hayır. Yakup'un 22 yıldır evlat acısı çekişi, boş ver Yakup, hikayeydi o. Mu? Boşuna mıydı onun acısı? Hayır. O gerçek bir acıydı. Tanrı, ben planını yaptım. Canınız yanacak. Ama elinde sonunda ben sizi kurtaracağım mı? Bunsuz yapamaz mıydı Tanrı? Elbette yapabilirdi. Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı Tolkien'in bir kitabında dünyanın yaratılışından bahsediyor. Ve yaratılışı anlatırken özgürce versiyonunu duyacaksınız. Gidip kitabı okursanız bence daha hoşunuza gider. Özgürce versiyonu şu. Tanrı dünyayı yaratırken melodiyle, müzikle yaratıyor dünyayı. ve farklı farklı gruplar var. Onlara parça farklı bölümleri veriyor müziğin ve diyor ki söyleyin. Ve onlar müziği söylüyor ve dünya yaratılıyor. Kötü olan var yine bir hikayede, her yerde olduğu gibi, her iyi hikayede olduğu gibi bir kötü karakter var. Bu kötü karakter de o melodiyi bozmak istiyor. Bu sefer onlar bir melodi söylerken farklı bir melodi söyleyerek onların melodisinin durmasını sağlıyor. Bozuyor melodiyi. Ve sonra her şeyi yaratan o tanrı, her şeyin üzerinde egemen olan kalkıyor ve yeni bir melodi veriyor. Verdiği melodi de şöyle, bu kötü olanın melodisini durdurmuyor. Engel olmuyor o kötülüğün, kötünün yaptığına. O kötünün melodisini alıyor. Melodinin asıl büyük müziğin bir parçası yapıyor. Kötü olan bile kötü işlerini yapıyor bu dünyada diyor Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı Tolkien başka bir yerde. Diyor ki kötü olan saldırıyor ve çok başarılı bir şekilde saldırıyor. Fakat diyor bilmediği bir şey var. Her yaptığı kötülükte yeni bir iyilik için fırsat doğuruyor. Ve buna örnek olarak da şunu diyor. Çarmıh diyor. Kötü olanın en büyük saldırısıdır diyor. Çarmıh diyor dirilişi mümkün kılmıştır. Diriliş nasıl mümkün olabilirdi? Çarmıh olmadan. Çarmıha ihtiyacımız vardı. Kötü olan orada bir şey başardığını sandı. Aslında tam tersine dirilişi mümkün kıldı. Aynı şekilde biz bu ayetlere baktığımızda şey miyiz? Başka yani birisi acı çekiyor. Eşi ölmüş. Çocuğu ölmüş. Sevdiği bir insan, yani gerçek hikayelerden bahsediyoruz. Tecavüze uğramış, ya kardeşim dişini sık, şey olacak, kurtulacaksın. Sorun değil bunlar bir şey mi ya, Tanrı biliyor mu? Yaklaşımımız böyle olamaz. Bunu Tanrı istedi diyemem ben ona. Elbette Tanrı bunu da istemedi. Ve bu nedenle göklerin egemenliği bu dünyaya geliyor. İki bir savaş var diyor. Göklerin egemenliği ve dünyanın egemenliği. Ve burada Yusuf göklerin egemenliğini temsil ediyor. Affet, öldürebilmeye kuvveti var aslında. Mısır'daki en sorumlu kişilerden bir tanesi. Öldürebilir o karşısındaki 10 abiyi. Beni satan, beni babamdan ayıran, bana acı çektiren bu 10 abiyi öldürme gücü var. Fakat öldürmüyor. Ne yapıyor tersine? Üzülmeyin. Siz kötülük yaptığınızı sandınız, Tanrı bunu iyilik için kullandı. Siz bana eziyet ettiniz, siz beni öldürmek istediniz, Tanrı size yaşam verdi bunun aracılığıyla. O zaman senin ve benim yaklaşım acıya nasıl olmalı bir Hristiyan olarak? Acı çektiğimizde ve çekeceğiz. Şu an belki çekmiyor olabilirsiniz. Fakat bu dünyada olduğumuz sürece bu her zaman bir potansiyel. Yarım saat sonra gelecek olan bir telefon bunu hissettirebilir size. Bir yıl sonra, 10 yıl sonra. Bu dünyanın bir parçası. Uzun yaşarsanız sevdiğiniz insanların öldüğünü göreceksiniz. Acı. Tanrı bunu dört gözle mi bekliyor? Hadi bakalım ölsünler de acı. Yok. Fakat buna rağmen, Tanrı o kötülüğe rağmen bu nedenle İsa Mesih'ini gönderdiğini görüyoruz. Evet kardeşler, bunu tekrar ve tekrar görüyoruz. İsa Mesih'in hayatında. Bu hikayeye baktığımızda Yusuf ve kardeşleri ve onların arasında o alan, o ilişki, Yusuf kendisini reddeden kardeşlerinin kimliğini açıkladığında kardeşleri dehşete düşüyor ve şok oluyorlar. Aynı şekilde İsa Mesih geliyor ve kendini açıklıyor. Havarilere, Yahudilere, etrafında bulunan Romalılara. Onlar da dehşete düşüyor. Onlar da Tanrı'nın sevdiği oğlu, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. O oğlu görüyor. Ne yapmak istiyorlar? Öldürelim. Bu oğlu her gördüğümüzde biz kendi eksikliğimizi görüyoruz. Öldürmemiz gerekiyor bu oğlu. Aynı şey o günde geçerliydi. Yusuf zamanında da, İsa Mesih zamanında da. Yusuf kardeşlerinin babalarına götürdüğü en temel mesaj neydi? Yusuf'un ne dedi onlara? Gidin babama ne deyin? Yusuf yaşıyor. Aynı şekilde sen ve ben, İsa Mesih'in talebeleri olarak acı çeken bu dünyaya mesajımız ne? Müjde ne? Müjde İsa yaşıyor. İsa neye rağmen yaşıyor? Ölüme rağmen. O öldü ve üçüncü günde dirildi. İmanımızın temeli budur bizler için. Bunun anlamı ne? Nasıl bir müjde ki bu dünyaya? Evet bir kişi geldi 2000 yıl önce. Sen bana diyorsun ki o öldü ve dirildi. Bana ne? Benlik ne anlamı var bu olayın? Umut. Son bulmayacak. Senin acın, senin hissettiğini Tanrı görüyor. O Tanrı geldi, beden aldı ve o acıya ortak oldu. Yalnız değilsin. Ve o acı bir gün son bulacak. Çarmıh 3 gün sonra son buldu. O çarmıh acısı senin acıların da son bulacak. Fakat o acı sırasında güvenimiz kime? Güvenimiz neye? Son olarak da İsa sadece yaşayan değil, Yusuf gibi. Yusuf'lar yaşıyor. Yusuf nasıldı? Sadece yaşamıyordu Yusuf. Yusuf Mısır'ın üstünde egemen ikinci kişiydi Firavun'dan sonra. Aynı şekilde İsa Mesih de sadece yaşamıyor, aynı zamanda Tanrı'nın sağında oturmuş ve tekrar gelecek olan kral olarak görüyoruz. Bizlerin imanı o bir gün gelecek, diğerlerini yakıp yok edecek değil. Biz onunla sevinmiyoruz. Hiç kimsenin ölümüyle ve acısıyla sevinemeyiz. Fakat o yaşıyor, o her şeye egemen ve diyor ki dünyanın sonuna kadar ben sizinleyim. Bize verilen vaat bu. Yusuf nasıl ki hapishanedeyken de, çukurdayken de Tanrı onunla birlikteydi, Tanrı'nın ruhu. Aynı şekilde bizler için de bu böyledir. Bizim kültürümüzde bir laf vardır. Çok duyarız bunu. Özellikle acı çektiğiniz zor zamanlardan geçtiğinizde, biri sizi kandırdığında, işiniz battığında nedir o laf? Her şerde bir hayır vardır. Çok güzel tekrar ederiz. Fakat o her şerde bir hayır var derken kime diyoruz biz bu lafı? Ya aslında kendimiz bir nevi avutmadır orada. Ya çok kötü bir şey oldu. İyi ki bu yolculuğa gidemedin, uçağı kaçırdın. Çünkü belki uçakta bir şey olacak. Bilemiyorsun yani. Veya oraya erken varsaydın bir trafik kazası olacaktı. Kendimizi böyle ikna ediyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Tanrı'nın sözünde de var bu öğreti aslında. Kötü bir geçmişi yok. Fakat pasif bir hayır değil. Hayır yani derken iyi bir şey değil. Aktif. Tanrı seninle birlikte. O acıyı çektiğinde Tanrı böyle kesin, ya ben bunu iyiye çevireceğim ya. Biraz daha sabretsin, göstereceğim bana. Tanrı seninle birlikte. O acının çekerken de seninle birlikte. Oradan seni çıkarırken de seninle birlikte. Pasif değil, aktif. İsimsiz değil, kişisel. Biz sadece gökte bir Tanrı var. O benim durumumu görüyor. Bir gün hani bazen şey oluyor ya, ahirette bunun acısını çekeceksin. Kendimizi yine bir avutma. Diğer tarafta bana kötü davranan kişiler acı çekecek. Sanki ben mükemmelmişim gibi. Sanki ben hiç aynısını yapmamışım gibi. Kendimi böyle bana acı çektirildiğinde bir gün göreceksin. Fakat öyle değil. Tanrı uzakta değil, isimsiz değil, kişisel bir Tanrı. Kendini geliyor ve tanıtıyor. Kendini tanıtırken de diyor ki söz beden aldı ve aramızda yaşadı. İşte o İsa Mesih'tir. Son olarak İsa Mesih'in bizler için yaptığı telafi etme değil. Yani çok kötülük yaşadım bu dünyada. Hadi bunu bir güzel toparlayalım değil. Tam tersine Yusuf'ta olduğu gibi aşırı bir bereketleme. Yusuf kardeşlerine ne yaptı? Sizi affediyorum. Orada bıraktı mı? Hayır. Onlara giysiler verdi, yiyecekler verdi, beklentilerinin çok daha fazlasını verdi. Aynı şekilde Tanrı da seni ve beni çağırdığında, ya dişini sık, idare edersin. Değil. Diyor ki İsa Mesih, ben yaşam, bol yaşam, onlarda bol yaşam olsun diye geldim. Yani bu dünyada yaşam mümkün, ben cenneti beklemiyorum, cennet buraya gelmeli. Eğer gerçekten bir Tanrı varsa ve gerçekten o Tanrı buraya gelerek değer verdiyse, bu dünya böyle bir gün patlayacak bir yer değil, burası Tanrı'nın sevdiği bir yer. Değer veriyor. Sana ve bana beden alarak geliyor, ruhen de gelebilirdi. Fiziğe indi. Kendini limitledi, buraya değer veriyor. Bu nedenle Hristiyanlar olarak biz diğer insanlara bakmalıyız. Ama Tanrı'nın verdiği bu dünyaya da bakmalıyız. Bizler bu dünyadan da sorumluyuz. Çünkü Tanrı bu dünyaya değer veriyor. Kardeşler, bol yaşam sizlere ve sizler aracılığıyla bu dünyaya bir armağandır. Her kimse de İsa Mesih'in ruhu varsa, İsa Mesih'in kendisi varsa, bizler için bir armağan ve bu dünya için bir armağandır. Kilisenin görevi de bu dünyaya bereket olmaktır. Hem tövbeye çağırarak hem de esenlik vererek.